Ayrım 4. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 47. Ok Çocuk, Çayen. Arrow Boy, Ok Çocuk, bu harika çocuk, ürkünç ışıl pırıltıların oynaşıp, göze görünmez sakırtıların ve garip seslerin kulakları doldurduğu sırada, büyücünün hamderi sırımlarıyla bağlanıp, yıldız desenli bir battaniye ile, eskiden bu bir bizon derisinden kaftandı, sarmalandığı CUVP törenlerinde hala büyüleyici bir etkinlik sergilemektedir. Kapkacak üreten Pueblo'ların bu hikayeye alternatif olarak Water All La Boy, su kabı çocuk diye adlandırdıkları başka bir versiyonları vardır. Chayenler, Mısır'a sahip olduktan sonra ve hala kuzeyde yaşadıkları sıralarda kabileden genç bir delikanlı ile bir kız evlenmişler. Kız hamile kalmış ve çocuğunu 4 yıl boyunca rahminde taşımış. İnsanlar büyük bir merak içinde ne olacağını izlerken, kadın 4. yılın sonunda dünyalar yakışıklısı bir oğlan çocuk doğurunca doğaüstü bir varlık olarak ona büyük saygı göstermişler. Çok geçmeden kadın ve kocası ölmüşler ve çocuğun bakımını yalnız başına yaşamakta olan büyük anne üstlenmiş. Çocuk büyük bir hızla yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş. Ona bizon derisinden bir kaftan vermişler ve o bunu derhal büyücülerin yaptığı gibi ters yüz ederek postu dışarı gelecek şekilde giyinmiş. Chayenlerin arasından hep olağanüstü bilgelikte ve insanüstü güçlere sahip büyücüler çıkmıştır. Bunlar bazen bir araya gelir, birlikte yaşarlardı. Büyük bir halka halinde otururlar, ilahiler söyler, garip dinsel törenler yaparlardı. Her törenin sonunda tek tek ayağa kalkar ve herkesin gözü önünde mucizeler yaratırlardı. Çocuk daha 10 yaşlarındayken böyle bir tören yapılmış. Büyük annesine katılıp katılamayacağını sormuş ve büyücüler de lojeye katılmasına izin vermişler. Büyücülerin başı nerede oturmak isterdin anlamında ona nerede yaşamak isterdin diye sormuşlar. Çocuk töreni falan gerek kalmadan şefin yanına oturmuş. Ona yer gösterene çocuk direktifleri vermiş, tüm bedeni kırmızıya boyanacak ve yüzünün, bileklerinin ve dizlerinin çevresine siyah çemberler çizilecekmiş. Gösteri çemberin sonundan başlamış, sıra çocuğa geldiğinde oradakileri ne yapacağını sormuş. O tüsü yakmak için yumuşak otlar kullanırmış. Ondan sonra dumanın içinden, bizon sinirinden yapılmış yayını kuzeye, güneye, doğuya ve batıya doğru çevirmiş. Kaftanını giymek ve yayını boynuna takmak için iki kişiden yardım istemiş. Bütün güçleriyle çekmişler ama onu yerinden hareket ettirememişler. Daha hızlı çekmelerini söylemiş ve onlar bunu yaptığında çocuğun kafası acıyla dolmuş. Kafası kaftanın altında kalmış ve adamlar kaftanı çekip çıkarmışlar. Şimdi çocuğun yerinde çok yaşlı bir adam oturuyormuş. Yaşlı adamı cübbeyle sarmalamışlar ve tekrar çekmeye başlamışlar. Bu sefer de insan kemikleri ortaya çıkmış bir kafatası ile birlikte. Üçüncü seferde ise kaftanı kemiklerin üstüne sermişler ve kaldırmışlar. Ortada hiçbir şey kalmamış. Dördüncü seferde ise kaftanı boş bir yere serip sonra kaldırmışlar. O harika çocuk hiçbir şey olmamış gibi orada oturuyormuş. Chayenler büyü dansından sonra bizonu avlamak üzere kamplarına doğru hareket etmişler. Annelerini görmek için bütün güçlerini harcayan danaları avlamaya giden çocuklara öncülük etmiş harika çocuk. Çocuklar etrafta 5 ya da 6 tane daha dana görmüşler ve işlerinden birini oklarıyla öldürmüşler. Çok titiz bir şekilde kemikten yapma bıçaklarını kullanarak derisini yüzmeye başlamışlar. Toynaklarını atıyorlar ve kafasını bozmamaya özen gösteriyorlarmış. Çünkü harika çocuk bu deriyi kaftan için kullanacakmış. Çocuklar işlerini yaparken bir adam bir köpek sürüsünü onlara doğru yönlendirmiş. Bu adam kabile şefi genç kurtmuş ve etrafa dağılmış kemikleri toplamak için gelmiş. Çocuklara o bizonu alacağını ve onu bırakmalarını söylemiş. Bunun üzerine harika çocuk dışındakiler adamın söylediklerini yerine getirmişler. Harika çocuk ise işine devam ederek sadece derisini alacağını söylemiş. Adam çocuğu kenara itmiş ama çocuk kalkarak deriyi yüzmeye devam etmiş. Bunun üzerine adam bu sefer çocuğu şiddetli bir şekilde yere fırlatmış. Çocuk kalkmış ve işine devam etmiş. Hayvanın arka bacağını derisini yüzer gibi yaparak dizinden kesmiş ve toynağından tutarak ayırmış. Adam çocuğa bu sefer omzuyla yüklenerek kenara itmek istemiş ama çocuk az önce kestiği bizon bacağı ile adamın ensesine olanca gücüyle vurmuş, adam olduğu yere yığılıp kalmış. Çocuklar hemen kampa koşmuşlar ve büyük bir heyecanla başlarından geçenleri anlatmışlar. Savaşçılar toplanmışlar ve harika çocuğu öldürmeye karar vermişler. Çocuğu bulmak için şeflerinin cesedinin olduğu yere gitmişler fakat çocuk çoktan kampa dönmüş bile. Ninesinin yanına gelmiş ve ninesi ona yemek yapıyormuş. Savaşçılar hiç vakit kaybetmeden etraflarını sarmışlar. Çocuk çömlekteki yemeği hemen ateşe dökmüş ve bundan çıkan dumandan yararlanarak ninesini orada bırakarak kaçıp gitmiş. Savaşçılar etrafta onu aramaya başlamışlar ama çocuğu epey bir ötede doğuya doğru giderken görmüşler. Hemen peşine düşmüşler ama onu yakalamaları olası gibi görünmüyormuş. 4 kez denemişler bunu ama başaramayacaklarını anlayarak vazgeçmişler. Harika çocuk insanları korkutur olmuş o günden itibaren. Onu her gün aramışlar ve en son yakınlardaki bir tepenin başında görmüşler. Tüm kamp onun tepede tam 5 kez ortaya çıkışını izlemiş ve o her seferinde farklı bir giysiyle görünmüş. İlk geldiğinde kafasına bizon derisinden yapılmış bir başlık ile kırmızı kalkanlı savaşçılara benziyormuş. Boynuzları, mızrağı, kırmızı kalkanı ve her bir koluna bağlanmış, bizon kuyruğu vanmış üzerinde. İkinci geldiğinde ise siyah ve sarıya boyanmış bedeni, başına yapıştırdığı kuş tüyleriyle bir koyot savaşçısıymış. Üçüncü kerede ise bir köpek adam savaşçısı görüntüsündeymiş. Kafasında tüylü bir başlık, elinde kartal kemiğinden yapılmış bir düdük ve bizon poynağından bir çıngırak ve ok yay takımı ile. Dördüncü kerede ise bu defa bir hoof rattle, toynak kemiği çıngırağı cengaveriymiş. Bedeni boydan boya boyalar içindeymiş ve bir elinde çalacağı bir çıngırak ile öbür elinde ucunda kanca, dibinde ise yarım daire şeklinde bükülmüş bir demir bulunan 2,5 metre uzunluğunda bir mızrak varmış. Beşinci kerede bedeni artık beyaza boyanmışmış ve alnında beyaz bir baykuş derisi yapışıkmış. Bundan sonra bu harika çocuk sonsuza dek görünmez olmuş. Nereye gittiğini kimse bilememiş. İnsanlar öldüğünü düşünmüşler ve çok geçmeden onu unutmuşlar. Çünkü bizonlar tükenmiş ve çay enleri kıtlık gelmiş. Bu sırada harika çocuk ıssız dağların en yüksek doruklarında tek başına dolaşıp duruyormuş. Bu tepelerden birine yaklaştığında bir kapı açılmış önünde. Bu kapıdan dağın içine girmiş ve kapı arkasından kapanmış. Orada dağın içinde büyük bir halka halinde oturan insanlar görmüş. Her biri bir kabileyi temsil ediyor ve kendi kabilesine ait bir çıkının altında oturuyormuş. Harika çocuğa hoş geldin diyerek onu tilki derisinde sarılı bir çıkının altına oturtmuşlar. Şef, eğer oraya oturacak olursan geriye çay enlere götürmek üzere o çıkın senin olacaktır, demiş. Ama önce 4 yıl boyunca bizimle kalmak zorundasın. Kabilenin kahini ve akıl hocası olman için sana öğütler verilecek. Harika çocuk çıkını kabul etmiş ve oradakilerin saygınlığını kazanmış. Çıkın töreninde sıra kendine gelince onu yerinden indirip açmışlar. İçinden kutsal ayinler, şarkılar ve her biri bir gücü temsil eden 4 adet büyülü ok çıkmış. Böylece tam 4 yıl boyunca o dağın tepesinde, toprağın altında ona kahinlik, büyü, savaş ve av ayinleri öğretmişler. Bu arada çayenler açlıktan bitap hale düşmüşler, ölmek üzerelermiş. Bütün hayvanlar tükenmiş. İnsanlar otlarla besleniyorlarmış. Bir gün bütün kabile yiyecek peşinde koşarken 5 çocuk ot ve mantar bulmak için geride kalmışlar. Ansızın artık Arrow Boy, ok çocuk adını almış yetişkin bir delikanlı olan harika çocuk karşılarında belirivermiş. Zavallı çocuklarım, atın elinizden o mantarları demiş. Size kıtlığı getiren bendim. Beni kamptan kovdukları için halkınıza fena kızmıştım o zamanlar. Size yaşam sağlamak üzere geri döndüm artık. Gelecekte artık hiç aç kalmayacaksınız. Gidip birkaç kurumuş bizon kemiği getirin bana da karınlarınızı doyurayım bir güzel. Çocuklar bir telaş koşmuşlar ve bizon kemiği toplayıp getirmişler. Harika çocuk, Arrow Boy, birkaç el kol hareketiyle onları taptaze et haline sokmuş. Çocukları yağ, ilik, ciğer ve bizonun diğer besleyip güç verici kısımlarıyla tıka basa doyurmuş. Yiyebildikleri kadar yedikten sonra onlara yağ ve et vermiş. Bunları halkınıza götürün, demiş. Onlara benim Mosseyov, Arrow Boy'un geri döndüğünü haber verin. Çocuklar olanca güçleriyle kampa doğru koştularsa da Mosseyov onlardan haber varmak için büyüsünü kullanmış. Pek yorulduğundan amcasının çadırına girerek dinlenmek üzere sırtüstü yatmış. Amcasıyla hanımı hemen çadırın önünde oturuyorlarmış ama Arrow Boy'un yanlarından geçtiğinin farkına bile varmamışlar. Çocuklar dillerinde büyük heyecan yaratan müthiş hikayeleriyle kampa varmışlar. Amcasının hanımı tütün çubuğunu almak üzere çadıra girince üstünde bizon derisi örtülü yatan Erobo'yu işte o zaman fark etmiş. Kaftanı, gömleği, tozlukları, mokasenleri hepsi kırmızıymış. İçeridekinin Mosreyuf olduğunu tahmin edenler çadıra doluşup yabancıdan ayağa kalkmasını istemişler ve ona yalvar yakar olmuşlar. Çıkınını görmüşler ve onun bir takım güçleri olduğunu bildiklerinden ne yapmaları gerektiğini sormuşlar. Mosreyuf, Çayenlere daire şeklinde kamp kurmalarını ve orta yere kocaman bir av çadırı dikmelerini söylemiş. Bütün bunlar bittikten sonra büyücülerden düdüklerini ve çıngıraklarını alıp gelmelerini istemiş. Arkasından kocaman çadıra girerek kendisine öğretilmiş olan kutsal şarkıları söylemeye başlamış. Dördüncü ok hakkındaki şarkıya geldiğinde artık geceymiş. Biz onlar karanlığın içinden gök gürültüsünü andırır bir gürültüyle geri dönmüşler. Dehşet içindeki Çayenler Erobo'nun yanına giderek ne yapacaklarını sormuşlar. Gidip yatın demiş. Artık yiyeceğiniz, biz onlar size geri döndüler çünkü. O şarkısına devam ederken bizonların gümbürtüsü bütün gece boyunca devam etmiş. Ertesi sabah dağ taş bizonla dolmuş. İnsanlar dilediklerince bizonu avlamışlar o gün. O günden sonra büyülü oklar sayesinde Çayenler bol yiyeceğe ve büyük güçlere kavuşmuşlar. Mosreyuf'un dağlardan getirdiği o büyülü oklar hala varlıklarını korumaktadırlar ve Oklahoma'daki Güney Çayen bölgesi Ok Müzesi'nce koruma altındadırlar. Büyük Büyü Dansı, Çayen. Güneş dansı, Missouri'nin batısındaki öncü kabileler arasında en önemli, kutsal ve insanda huşu dolu bir hayranlık uyandırıcı olanıydı. Güneş dansı, Sioux lisanından gelmedir. Çayenler, buna yeni yaşam çadırı derlerken, Poncalara göre bu sırlar dansıydı. Güneş dansına en yakın olanı ise Mandanların Okapi ayinidir. Dans yılda bir kere, yazın en civcivli zamanında yapılırdı. 4 gün ya da titiz hazırlıklar düşünülecek olursa daha da uzun sürerdi. Sioux'lar gibi bazı kabilelerde tören adetleri arasında dansçılara küpeler takmak vardı. Sivriltilmiş kancalar göğüs adalelerine saplanır ya da kişinin kendine uyguladığı başka çeşit işkenceler söz konusu olurdu. Bu adet bugün bile Sioux'lar arasında hala geçerlidir. Diğer kabilelerde tören adetleri olarak oruç tutmak, 4 gün boyunca devamlı gözünü güneşe dikmek gibi şeyler görülürdü. Kişinin kendine uyguladığı işkencelerden en öne çıkanı, Mandanların Okapi törenleri sırasında 1830 yılında Chatlin tarafından tüm detaylarıyla resmedilmişti. Dansçılar aç insanlara yedirilsin diye bedenlerinden et kesilmesine dayanırlardı. Bir töreye göre ya da hasta bir aile ferdinin iyileşmesine yardım etmek veya savaş yoluna çıkmış olan canlarının bir parçası evlatları sağ salim geri dönsün diye etlerine demir çubuklar sokulmasına katlanırlardı. Bu dans, bütün hayatın tekrar canlandırılması, otların büyümesi, bizonların ve insanların çoğalması ve gelişmesi için yapılırdı. Bu kabilenin, bütün bölük pörçük avcı gruplarının bir araya geldiği, eski dostların sohbet ettiği genç erkeklerin kendilerini eş buldukları bir olaydı. Tisis, Tisistas halkı, insanların anımsayamayacağı, hatta hayal bile edemeyecekleri uzun ama çok uzun zamanlar evvel büyük büyü dansını yapa gelmişti. Dans, evrenin kuruluşunu temsil eder ve Creator, yaratıcı, Mahaya ve yardımcısı, Great Roaring Thunder, ulu kükreyen gök gürültüsü tarafından tasarlanmış ve insanlara öğretilmiştir. Güneşin, ayın ve yıldızların oluşumunu, yağmuru, rüzgarı ve karı, büyük anne dünyayı ve onu saran mavi gökyüzünü, dağları ve ırmakları, küçük veya büyük her türlü canlıyı betimler. Dans özellikle kıtlık, yaz ve toplu ölümler olduğu zamanlarda yapılırdı. Bizim için en kutsal olan bu ayin bizlere, Sutayi kabilesinin ulu büyücüsü Homestanding Up, dik duran boynuz tarafından Creator'ın bizzat kendisinin yönetiminde getirilmiştir. Çok zamanlar önce dünya ve üstünde gezinmekte olan insanlar, gencecikken kabilemiz açlıktan kırılıyormuş. Hiç yağmur yağmadığından toprağın kendisi de açlıktan kıvranıyormuş. Bitkiler ve ağaçlar solup gidiyormuş. Hayvanlar açlık ve susuzluktan telef oluyorlarmış. Çayenlerin elinde biraz eski, kurumuş mısır ve atlarımızın henüz olmadığı o günlerde eşyalarını taşıttıkları köpeklerinden başka yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş. Zaten fazla da bir köpekleri ve kuru mısırları kalmamış. Bu yüzden insanlar av sahalarını, onları nesiller boyu besleyen memleketlerini terk ederek yiyecek aramak üzere yollara düşmüşler. Kuraklığın daha az olduğu kuzeye doğru gitmişler ama orada da pek az av bulabildikleri gibi hiç bizon da yokmuş. Bir akşamüstü hala içinde su akmakta olan bir ırmağa varmışlar. Kabilenin önde gelenleri ve yaşlı şefler ırmağın kenarına çökmüşler ve hüzün içinde çadırlarını kurmaya çalışan bir deri bir kemik insanlarını seyretmişler. Derken ansızın ne yapmaları gerektiği şeflerin kafasına dank etmiş. Bütün adamlarına derhal her erkeğin kendisini en cezbeden kadının yanına olmak üzere kadınların yanlarına gitmelerini ve onlara yiyecek bir şeyler için yalvarmalarını emretmişler. Adamlar dinliğini yerine getirmişler ve her biri kendi karnını doyuracak kadını seçmiş. Savaşçılar arasında genç bir büyücü varmış. O önde gelen şeflerden birinin karısı olan çok güzel bir bayanın yanına gitmiş. Kadın onun önüne koca bir tas köpek eti çorbası koymuş ve yiyip bitirmesini beklemiş. Genç büyücü yemeğini bitirince, "Ben bu kadar kadının arasından seni halkımı kurtarmama yardımcı olman için seçtim," demiş. "Benimle beraber kuzeye gelmeni istiyorum. Büyücü ruhlar böyle istiyorlar. Köpeklerini hazırla ve yanına uzun bir yolculuk için bolca erzak al, derhal, şimdi." Şef karısı olmasına rağmen kadın, büyücünün dediklerini harfiyen yerine getirmiş. Çok kısa bir sürede yola çıkmaya hazır hale gelmiş ve ikisi kimseleri görünmeden karanlıkta yola çıkmışlar. 2 gün bir gece boyunca hiç durmadan çadır kazıklarına bağladıkları eşyalarını ve yaşamsal gereçlerini taşıyan köpekleri kamçılayarak yola almışlar. En sonunda mola vermişler. Adam kadına çadırı kurmasını ve uyumaları için ada çayından yapılmış yumuşak ve hoş kokulu 2 yatak hazırlamasını istemiş. Çadırın kapısını güneşin doğduğu tarafa doğru kur, demiş. Bir de ona rüyasında Maheon'un, yaratıcının, kendisine kuzeye doğru gitmeleri ve büyülü çadırı alıp getirmeleri gerektiğini gösterdiğini anlatmış. Bu, Maheon'un evrene dair bir sembolüydü ve aynı zamanda beraberinde Çayenlere öğretecekleri kutsal ayini de içeriyordu. Maho'ya rüyamda demiş, halkımın bu kutsal ayini kabul edip de yerine getirdikleri takdirde yağmurların tekrar yağacağını, toprağın tekrar can bulacağını, bitkilerin tekrar yapraklar ve meyveler vereceğini ve biz onların geri döneceğini vaat etti. Ve böylece yola devam etmişler. Kadın her akşam kapısı doğuya bakmak şartıyla çadır kurmuş, içine de her birinin ayrı yatacağı ada çayından yataklarını sermiş. Kadın bir gece, "Bu nasıl iş?" diye sormuş. "Beni alıp birlikte kaçırdın. Ama asla bir erkeğin yapacağı gibi yaklaşmıyorsun bana. O zaman niye beni beraberinde getirdin?" Adam karşılık vermiş. "Kuzeyin Ulu Dağı'na varıp da kutsal büyü dansını elde edene kadar kucaklaşmaktan kaçınmalıyız. Dağdan ayrıldığımızda bütün yaşamın tekrar canlanması ayini gereği sana sarılacak ve böylece insanlar nesiller boyunca kadının üreme gücüne bağlı olarak tekrar dünyaya gelmeye başlamalarını sağlayacağım." En sonunda ortasından göklere değen başı dumanlarla kaplı bir dağın yükseldiği, uçsuz bucaksız, karanlık bir ormana varmışlar. Dağın arkasında sonu gelmez sularla kaplı bir göl varmış. Dağın eteğinde kocaman bir kayanın yanına varmışlar. Kayayı yana itince de önlerine bir giriş çıkmış. Dağın içine girmişler ve giriş arkalarından kapanınca kendilerini dağın içinde kocaman bir büyü çadırının içinde bulmuşlar. Bu görmeye değer bir manzaraymış. Bugün Çayenlerin güneş dansı yapmak için bir batta kurdukları çadır işte bu büyülü dağın içindeki çadırın taklididir. Genç adam ve kadın dağın tepesinden gelen sesler duymuşlar. Bunlar yaratıcı Maheon'un ve yardımcısı Great Roaring Thunder'ın sesleriymiş. Onlara yapacakları kutsal ayinin ilahi yollarını tam 4 gün boyunca anlatıp durmuşlar. Dans hakkında öğrenebilecekleri her şeyi öğrendikten sonra yaratıcı, "Şimdi artık gideceksiniz ve halkınıza size öğrettiklerimi öğreteceksiniz. Ve eğer ayinleri doğru yapacak olurlarsa nesiller boyu ödüllendirilecekler. Güneş, ay, yıldızlar tekrar bir ahenk içinde hareket edecekler. Roaring Thunder tekrar bereketli yağmurlar ve rüzgarlar getirecek onlara. Mısır ve çilekler tekrar dallarında olgunlaşacak. Yabani şalgamlar ve şifalı otlar tekrar büyüyecekler. Bütün hayvanlar bu dağın arkasından çıkıp gelecekler. Sürülerle bizon ve geyik bunların arasında olacak ve peşinizden köyünüze kadar gelecek. Şimdi bu kutsal şapkayı İssi Vun'u alıp her güneş dansı yaptığınızda başınıza giyin. İssi Vun hayvanlarınızı insanlara kendilerini et olarak sunan bizon, antilop, yabani geyik ve karıncaları kontrol etmenizi sağlayacak. Tisistaslar artık hiç aç kalmayacak, sürüler halinde yaşamlarını sürdürecekler. Giderken bu kutsal bizon şapkasını giyin ve büyük anne dünya sonsuza dek yüzünüze gülecektir. Bunun üzerine Sutai ile genç büyücü ve güzel kadın gizli geçitten geçerek dağdan çıkmışlar. Kayayı kenara itip de dışarı çıkarlarken arkalarındaki dağdan sayısız bizon sürüleri halinde ortalığa yayılmış ve her taraf yemyeşil çimenlere bürünmüş. Hafif bir yağmur üzerlerini çiselerken şifalı otlar ve bitkiler yerden dışarı fışkırmışlar. Ve dünya sanki yeniymiş gibi taptaze parıldıyormuş. Böylece adam ve kadın kırmızı boyalı bizon kaptanlarıyla kutsal yürüyüşlerine devam etmişler. Ve büyücü genç boynuzlu bizon şapkasını kafasına geçirmiş. Köpekleri önlerinde yürüyüp sırtlarına bağlı çadır kazıklarını çekerlerken arkalarında gök gürültüsü gibi sesler çıkararak bizon sürüleri akınlar halinde koşarak onları takip ediyorlarmış. Ve onların arkasından da irili ufaklı, dişi ve erkek bir sürü cinsten hayvan koşuyormuş. Gün sona erdiğinde adam ve kadın çadırlarını kurup adaçayı yataklarının üzerinde dinlenmeye çekilirlerken, bütün hayvanlar da onlarla beraber uykuya dalmış. Ve köylerine dönmek üzere çıktıkları bu yolda bir gün, kadının üreme gücünü yaşamın devam ettirmesi anlamında kullanarak sevgi içinde bir arada yatmışlar. Yolculukları boyunca her sabah adam Mahayo'nun ona öğrettiği sesle kutsal şarkılar söylemiş. Sonunda bir akşamüstü onları bekleyen insanların hala kamp kuruyor oldukları ırmağın kenarına varmışlar. Büyücü adam ve kadın hemen köye girmemişler ama o geceyi köyün dışında geçirmişler. Sabah olunca büyücü işçi bununu kafasına geçirerek kadın yanında kampa girmiş. Onlara bütün başından geçenleri, büyük büyünün ve büyük kutsal dansın bilgisini, onlarla beraber söylenecek olan şarkıları ve ayinleri, hepsinden önemlisi de doğada gezen yabani hayvanları kontrol altına almayı sağlayan kutsal bizon şapkasını İssubun'u getirdiğini anlatmış. Halkına kutsal güneş dansını hakkıyla yaptıkları takdirde sürülerle bizonları olacağını ve bir daha asla açlık çekmeyeceklerini müjdelemiş. Köy halkı genç büyücünün tarif ettiği şekilde köyün ortasına büyü çadırını kurmuş, dinsel bir şekilde bedenlerini boyamış ve doğru şarkılar söylemiş. Küçük çocuklar kilden minik bizon, antilop ve yabani geyik şekilleri yapmışlar ve onları hayatın tazelenmesi anlamında dans süresince çadırın içine yerleştirmişler. İşte o günden beri her güneş dansı yapıldığında bu minik heykelcikler büyü çadırının içine konduğu an o şekillerin temsil ettiği hayvanlar olan biteni seyretmeye gelmişler ve güçlerini kalıcı olarak orada bırakmışlar. Aynı şekilde eski dostlarımız Siyular da bizon derisinden yapılma bir insan ve bizon figürünü kutsal büyü dansı totemlerinin önüne koyarlar. Derken bir kartal çıka gelir ve dans edenler kendisini kutsasın diye gökte daireler çizerek uçar durur. Böylece Tisistas halkı ilk olarak bu dansı yapmış ve o günden sonra her şey yolunda gitmiş. Köy halkı genç büyücüye Horn Standing Up adını takmışlar çünkü kutsal başlığın her iki yanında da boynuzlar varmış. Bu efsane 1972 yılında Bernie Montana'da bir çevirmenin yardımıyla Josie, Limpy ve Mrs. Medicine Bull büyücü bizon tarafından anlatılmıştır. Bazılarına göre Horn Standing Up güneş dansı hakkıyla yapılıp bitirilene kadar kadına elini bile sürmemiştir. İşte bu inanışa göredir ki erkek nikah kılınıp da ilk dans yapılana kadar kadınla ilişkiye girmeme andı içer. Şifa ayinlerinin aslı White Mountain Apaçileri. Bu hikaye aramızda hasta insanları iyileştirme ayinlerinin nasıl başladığını anlatır. Çok ama çok yıllar evvel dünya yaratılmış. Derken dünyayı yaratan o, yarattığı her birey için yaşayabileceği ve kendine ait olduğunu söyleyebileceği bir yer ayarlamış. Bizim halkımız işte böyle bir yerde yaşıyormuş ama bu yerden pek hoşnut değillermiş. İşte bu yüzden dünyayı yaratan o, onlara yeni bir yerleşim bölgesine göçmelerini söylemiş ve onlar taşındıkları yerde rahat uyumuşlar, orayı sevmişler ve gayet iyi bir şekilde yaşayıp gitmişler. Derken bir gün aralarından iki kişi hastalanmış ve gün be gün eriyip gitmeye başlamışlar. İnsanlar onlar için hiçbir şey yapmamışlar çünkü o zamanlar hastalıklarla ilgili hiçbir bilgileri yokmuş. Dünyayı yaratan o, bu iki insan için neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Niye onları iyileştirecek bir takım sözler etmiyorsunuz?" demiş. Ama kimse iyileştirici ayinler nedir bilmiyormuş. Köy halkının içinden dört kişi, biri kuzey, biri güney, biri batı ve bir diğeri ise doğuda olmak üzere dört bir yanda öylesine dikilmiş duruyorlarmış. Dünyayı yaratan o, bu adamlardan birine dünya üzerindeki her şeyin kendine has bir hastalık yaratmak ve kendi tarzında insanların başına dert açmak özelliği vardır. Bütün bunları iyileştirmenin de bir yolu vardır diyerek onunla konuşmuş. Bu adam artık bilgilenmenin olası olduğunu anlamış. Bunun üzerine orada dördü bir arada dikilip durmuşlar. İlk gece doğu tarafında durmakta olan adam kendi başına bir seri ilahiler okumaya başlamış. İkinci gece güneydeki adam tam tam çalmaya ve kısa kısa şarkılar söylemeye başlamış. Üçüncü gece batı tarafında duran adam da bir takım ilahiler okumuş. Dördüncü gece gelip çattığında da kuzey taraftaki adam tam tam çalmaya ve kısa kısa şarkılar söylemeye başlamış. Onlar bu işi kafalarına göre yapmıyorlarmış. Onlara bu bilgiyi bahşeden, dünyayı yaratan o imiş. İlahiler okuyup şarkılar söylemeleri gerektiği bilgisi ansızın dışarıdan bir güç tarafından onların içine sokulmuş gibiymiş sanki. Sonunda dünyayı yaratan o, bu dört kişiye niye o hasta iki insanın yanına gidip kulaklarına sözler fısıldayarak onları iyileştirmiyorsunuz demiş. Bunun üzerine dördü kalkıp hastaların yanına gitmişler ve sözler söyleyerek onları iyileştirmişler. O günden sonra hastalıkları tedavi edici ayinler yapmaya başlamış ve değişik etkenlerin yarattığı değişik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmuşuz. İşte bütün bu şifa verici ayinler böyle başlamış. İlk adamın ve ilk kadının yaratılışı, Navajo. İlk insanlar üç dünyadan geçerek gelip dördüncüsüne yerleşmişler. Arka arkaya üç dünyadan kovulmuşlar çünkü birbirleriyle takışmaya ve zina yapmaya başlamışlar. Daha önceki dünyalarda kendileri gibi hiçbir canlı yokmuş ama bu dördüncüsünde Kisani ve Pueblo'larla karşılaşmışlar. Dördüncü dünyanın yüzeyi beyaz ve siyahın karışımından oluşuyormuş ve gökyüzü çoğunlukla mavi ve siyah renkteymiş. Ne güneş, ne ay, ne de yıldızlar varmış ama dört ana yönde tepesi dağlarla kaplı dört ulu dağ varmış. Sonbaharın bitimine doğru doğu yönünde ta uzaklardan seslenen ulu bir ses duymuşlar. Kulak verip beklemişler ve çok geçmeden ses daha da yakından ve daha gür duyulmaya başlamış. Bir kez daha kulak verip beklemişler ve sesi daha da gür ve neredeyse yanlarında duymuşlar. Derken dört esrarengiz yaratık belirmiş. Bunlar bu dünyanın tanrısı White Body, beyaz beden, yağmur yağdırıcı Blue Body, mavi beden, Yellow Body, sarı beden ve ateş tanrısı Black Body, kara bedenmiş. Tanrılar konuşmadan ama işaretlerle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışmışlarsa da anlaşılamamışlar. Tanrılar gittikten sonra insanlar aralarında bu gizemli ziyareti tartışmışlar ve işaretlerin ne anlama geldiğini bulmaya çalışmış ama başarılı olamamışlar. Tanrılar bundan sonra arka arkaya dört gün onlara gözükmüşler ve işaretler aracılığıyla onlarla iletişim kurmaya çalışmışlarsa da hiçbir sonuca varamamışlar. Dördüncü gün tanrılar gittikten sonra Black Body arkada kalmış ve onlara kendi dilleriyle hitap etmiş. İşaretlerimizi pek anlamışa benzemiyorsunuz. Onun için sizlere onların ne anlama geldiklerini açıklamalıyım. Bizlerin niyeti insanlarımızın bize daha çok benzemeleri. Bedenleriniz her ne kadar bize benziyorsa da sizlerin aynı hayvanlar ve böcekler gibi dişleriniz, ayaklarınız ve pençeleriniz var. Yeni insanların ayakları ve elleri olacak, bizimkilere benzeyen. Bir de çok pissiniz, leş gibi kokuyorsunuz. 12 gün sonra geri geleceğiz, geldiğimizde temizlenmiş olun. 12. günün sabahı insanlar en ikonu bir yıkanıp paklanmışlar. Sonra da kadınlar sarı, erkekler de beyaz mısır unuyla tenlerini kurulamışlar. Çok geçmeden uzaklardan dört kere yaklaşmakta olan tanrıların seslerini duymuşlar. Tanrılar göründüğünde Blue Body ile Black Body'nin her ikisinin de ellerinde kutsal geyik derisi varmış. White Body'nin elinde ise biri beyaz, diğeri sarı, tamamen hububatlarla kaplı iki başak varmış. Tanrılar geyik derilerinden birini baş tarafı batıya gelecek şekilde yere sermişler ve uçları doğuya doğru gelecek şekilde iki tahıl başağını üzerine koymuşlar. Tahılların üzerine diğer geyik derisini baş tarafı doğuya gelecek şekilde sermişler. Beyaz başağın altına beyaz kartalın tüyünü, sarı başağın altına ise sarı kartalın tüyünü koymuşlar. Sonra insanlara geri çekilmelerini, rüzgara yol vermelerini söylemişler. Derilerin arasında beyaz rüzgar doğudan, sarı rüzgar ise batıdan esmiş. Rüzgarlar eserken, tanrıların sekizi, hayal insanlar, gelip yerdeki nesnelerin üzerinde dört kere dolaşmışlar. Onlar dolaşırken, uçları deri geyiklerinin arasından pörtleyen kartal tüylerinin hareket etmeye başladığını görmüşler. Hayal insanlar dolaşmalarını bitirdiğinde üstteki deri kaldırılmış. Tahılların başakları kaybolmuş, onların yerinde bir adamla bir kadın yatıyormuş. İlk adam ve ilk kadın olarak beyaz tahıl başağı bir adama, sarı başak ise bir kadına dönüşmüşmüş. Onlara hayat veren rüzgarmış. Hala bize yaşam veren ağızlarımızdan soluduğumuz bu rüzgar değil mi ki sanki? Bu rüzgar dindiğinde ölmez miyiz? Tanrılar insana çalı çırpıdan evcikler yaptırmış ve bunlar bittiğinde ilk adamla ilk kadın buralara yerleşmişler. Tanrılar onlara artık birlikte yaşayın karı ve koca olarak demişler. Dört günün sonunda ilk kadın çift cinsiyetli ikiz doğurmuş. Dört gün daha sonra da bir erkek ve bir kız çocuk doğurmuş. Bunlar çok kısa sürede olgunlaşarak karı koca olmuşlar. Böylece toplam olarak ilk kadın ve ilk erkeğin beş çift ikizleri olmuş. Ve ilk olanlar dışında hepsi çocuklu çiftler olmuşlarmış. Son ikizlerin doğumundan sonraki dört gün içinde tanrılar tekrar geri dönmüşler ve ilk adamla ilk kadını alıp ta tanrıların oturduğu doğu tarafındaki dağa götürmüşler. Çift dört gün boyunca orada kalmışlar ve geri döndüklerinde bu sefer bütün çocukları dört gün için aynı dağa götürülmüşler. Tanrılar onlara korkunç büyüler öğretmiş olmalılarmış. Büyücüler oradan döndüklerinde gereksinimleri olan iyi şeyler, bol yağmur ve bol ekin için ayinler yaparken hep maskeler takmışlar. Büyücüler aynı zamanda hep ilk adam ve ilk kadının yaptığı gibi kendilerine çok yakın insanlarla evlenmişler. Ancak doğu tarafındaki dağa gidip geldikten sonra erkek ve kız kardeşler ayrılmışlar. İlk evliliklerini bir sır olarak saklayıp erkek kardeşler artık hayal insanların kadınları kız kardeşleriyle, erkekleriyle evlenmişler. Ama hiç kimseye, hatta yeni ailelerine bile tanrılardan öğrendikleri sırları açıklamamışlar. Her dört günde bir kadınlar çocuk yapmışlar. Bunlarsa dört gün içinde ergenleşip evlenmişler ve onların da çocukları olmuş. Böylece ilk adam ve ilk kadının bir sürü çocuğu ülkeyi çocuklarla doldurmuşlar. 1897 yılında Washington Matthews tarafından kaleme alınmış bir efsaneden alınmıştır. Dünya çapında ünlü hikayelerde ilk insanların çift cinsiyetli veya biseksüel oldukları pek bilinir. Din alimleri yıllardır buna bir açıklama getirmeye çalışmışlar ama başaramamışlardır. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 61.